Ayrım 5.
Sonra konu yine yukarıdaki odaya geldi. Oda ailenizden birine mi aitti diye sordu Signora nazik bir edayla. Şehre daha yakın oturmak isteyen kızlarından söz ettiler. Sonra paradan laf açıldı. Signora çantasından cüzdanını çıkarttı ve içini gösterdi. 5 haftalık kira parası vardı. 1 aylık peşin isterler miydi? Sullivanlar kaygıyla bakıştılar. Para çantalarını açıp içini gösteren insanlara kuşkuyla bakarlardı. Tüm paranız bu mu? Şimdilik bu ama iş bulunca param da olacak. Signora gelecekten hiç korkmuyor gibiydi. Oysa onlar hala huzursuzdular. Aranızda konuşmak isterseniz ben dışarıda beklerim diyerek arka bahçeye çıktı. Bazılarının tepe diye adlandırdığı dağlara bakmaya koyuldu. Bu dağlar Sicilya'da bıraktığı dağlardan farklıydı. Ne onlar gibi engebeli, ne onlar kadar mavi, ne de onlar kadar sivri dağlardı. Şimdi Anutsia'da herkes işinin başındaydı. Acaba işlerinden, Signora'nın nerede olduğu, bu akşam başını hangi yastığa koyacağını merak eden var mıydı? Sullivanlar kapıya çıktılar, karar vermişlerdi. Paranız filan olmadığına göre bu akşamdan itibaren kalmak istersiniz herhalde dedi Jimmy Sullivan. Aa evet, bu akşamdan kalabilirsem harika olur dedi Signora. İsterseniz 1 haftalık tutarsınız. Eğer siz bizden, biz de sizden hoşlanırsak biraz daha uzun vadeli bir konuşma yaparız sonra dedi Peggy. Signora'nın gözleri parlıyordu. Grazie, grazie dedi hiç düşünmeden. Sonra özür dilercesine hayatımın büyük bölümü İtalya'da geçti diye ekledi. Sullivanların aldırdığı yoktu. Signora'yı zararsız bir egzantrik gibi gördükleri belliydi. Yukarı çıkalım. Birlikte yatağımızı yaparız dedi Peggy. Genç Jerry hiç konuşmadan arkalarından bakıyordu. Merak etme, sana sorun çıkartmam Jerry dedi Signora. Adımın Jerry olduğunu nereden biliyorsunuz? Ailesi ona bir şeyler söylemiş olmalıydı. Ağzından kaçırmıştı. Adın olduğu için biliyorum dedi. Buna inanmıştı çocuk. Peggy çarşaf ve battaniyeyi getirdi. Suzy'nin püsküllü bir yatak örtüsü vardı. Ama giderken götürdü dedi Peggy. Onu özlüyor musunuz? Haftada bir gelir. Çoğunlukla babası yokken. Babasıyla 10 yaşına bastığından beri hiçbir konuda anlaşamazlar. Çok yazık ama yapacak bir şey yok. Burada otururken o kadar kavga ederlerdi ki bence yalnız oturması çok daha iyi oldu. Signora üstüne İtalyan kentlerini işlediği yorganını açtı. Yorganı ipek kağıda sarmıştı. Orta yerine de kırılmaması için sürahisini yerleştirmişti. Beraberinde pek az şey getirmişti. Onları Peggy Sullivan'ın önünde açmaktan mutluydu. Böylece kadına ne kadar suçsuz ve kusursuz bir hayatı olduğunu kanıtlamış oluyordu. Peggy'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Onu nereden buldunuz? Harika bir şey dedi. Kendim yaptım, seneler boyunca. Aklıma estikçe yeni bir yerin adını ekleyerek. Bakın işte Roma, bu da Anutsiata oturduğum yer. Peggy'nin gözleri yaşarmıştı. Siz ikiniz bunun altında mı yatardınız? Ölmesi ne kadar acı. Evet evet, gerçekten çok acı. Hastalığı uzun sürdü mü? Hayır, kazada öldü. Bir resmi yok mu buraya koymak için? Peggy eliyle komodinin üstünü gösteriyordu. Yok, Mario'nun resmi sadece kalbimde ve beynimde var. Başka resmi yok. Sözcükler ikisinin arasında havada asılı kaldılar. Peggy Sullivan konuyu değiştirmeye karar verdi. Böyle işlemeler yapabilen biri hiç işsiz kalmaz dedi. Herkes size iş vermek ister. Dikiş dikerek para kazanmayı hiç düşünmemiştim dedi Signora çok uzaklara bakarak. Ne yapmayı düşünüyordunuz peki? Ders vermeyi veya rehberlik yapmayı düşünüyordum. Orada Sicilya'ya gelen turistlere ince işlemeler yapıp satardım. İşlemelerimin burada da beğenileceği hiç aklıma gelmemişti. Yonca veya art deseni işlerseniz çok müşteri bulursunuz dedi Peggy. Ama ikisinin de bu fikri fazla çekici bulmadıkları belliydi. Oda hazırdı. Signora getirdiği birkaç parça giysiyi de asınca sonuçtan çok mutlu olduğu görülebiliyordu. Bu kadar çabuk yeni bir ev bulmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Biraz önce oğlunuza size sorun çıkartmayacağımı söylüyordum. Onu aldırmayın. Onun çıkardığı sorunlar yeter de artar bile. Tembel çocuk ikimizin de kalbini kırdı. Suzy hiç olmazsa akıllı. Korkarım bu çocuk sonunda serseri olup çıkacak. Geçici bir dönem olduğundan eminim. Signora Mario ile oğulları konusunda böyle konuşurdu. Yatıştırıcı ve yapıcı. Anneler babalar bu tür sözler duymak isterlerdi. Geçici bile olsa bu dönemin çok uzun sürdüğünü söylemeliyim. Yatmadan önce bizimle bir içki içmeye ne dersiniz? Hayır, teşekkür ederim. Biraz önce oğlunuza size sorun çıkartmayacağımı söylüyordum. Onu aldırmayın. Onun çıkardığı sorunlar yeter de artar bile. Tembel çocuk ikimizin de kalbini kırdı. Suzy hiç olmazsa akıllı. Korkarım bu çocuk sonunda serseri olup çıkacak. Geçici bir dönem olduğundan eminim. Signora Mario ile oğulları konusunda böyle konuşurdu. Yatıştırıcı ve yapıcı. Anneler babalar bu tür sözler duymak isterdi. Geçici bile olsa bu dönemin çok uzun sürdüğünü söylemeliyim. Yatmadan önce bizimle bir içki içmeye ne dersiniz? Hayır, teşekkür ederim. Günlük yaşantımı düzenlemeye ilk günden başlamak isterim. Şimdi çok yorgunum, uyuyacağım. Bir fincan çay yapacak bir su ısıtıcınız bile yok ama. İyiyim, gerçekten iyiyim. Peggy onu yalnız bırakıp aşağıya indi. Jimmy televizyonda bir spor programı izliyordu. Sesini biraz kıs Jimmy, kadın yorgun. Sabahtan beri yollarda. Aman tanrım, yoksa evin içi çocukların bebekliklerindeki gibi mi olacak? Sus, sakın gürültü etme. Hayır, öyle olmayacak. Üstelik verdiği paraya sen de en az benim kadar önem veriyorsun. Kaçığın teki, ağzından bir şeyler alabildin mi bari? Evli olduğunu söyledi. Kocası kazada ölmüş, öyle diyor. Söylediklerine inanmadığın belli. Evet, adamın bir resmini bile taşımıyor. Evli birine benzemiyor. Yatağın üstünde bir şey var, papaz giysisi gibi bir şey. Evli olanlar böyle şeyler yapmaya vakit bulamazlar. Çok fazla kitap okuyor, çok fazla film seyrediyorsun. Senin sorunun da bu. Tam delil değilse bile biraz kaçık olduğu doğru ama Jimmy. Baltayla insanı öldüren bir katil olduğunu sanmıyorum. Sen ne dersin? Hayır, ama bir ara rahibelik yapmış birine benziyor. Öyle bir durgunluk var. Bence eskiden rahibeymiş. Belki hala rahibedir. Günümüzde bunu anlamak eskisi kadar kolay değil. Olabilir. Jimmy düşünceliydi. Eğer rahibeyse her ihtimale karşı Suzy'nin ne halkları karıştırdığını anlatmasam daha iyi olur. Kızımızın neler yaptığını bilse korkarım yıldırım hızıyla bu evden çıkıp gider. Signora camda oturmuş arkadaki çorak toprağa ve dağlara bakıyordu. Buraya bir gün evim diyebilecek miydi? Annesiyle babasının zayıf ve bakıma muhtaç hallerini görmeye dayanabilecek miydi? Koşarak eve dönüp onlara bakmayacağını anladıklarında nasıl soğuk ve ilgisiz davranacaklardı kim bilir? Signora bu tavırlarını affedebilecek miydi? Ya da aşağıdan sesleri gelen bu gürültülü insanlara, asık suratlı oğulları ve mutsuz kızlarıyla bu bakımsız, her tarafı dökülen küçük evde yaşamaya devam edecek miydi? Signora ilk kez karşılaştığı bu insanlara iyi davranacağını, onlara yakınlık göstereceğini biliyordu. Örneğin Suzy ile babasını barıştırmaya çalışacağı kesindi. O somurtkan çocuğun işine ilgi duymasını sağlayacak bir yol bulacaktı. Zamanla perdeleri onaracak, oturma odasındaki lime lime yastıkları tamir edecekti. Banyodaki havluların kenarına şerit geçirecekti. Ama hepsini yavaş yavaş yapacaktı. Alusya'da yaşadığı onca yıl ona sabırlı olmayı öğretmişti. Yarın ne annesine ne de babasının kaldığı huzur evine gidecekti. Brenda ve yastık yüzünü görmeye gidecekti ve Brenda'nın kocasına Patrick diye seslenmeyi unutmayacaktı. Kalacak bir yeri olduğunu ve iş aradığını öğrendiklerinde onu gördüklerine daha da sevineceklerdi. Onların lokantasında bir iş bulamaz mıydı? Belki Mario'nun kızıyla evlenen o genç gibi mutfakta sebze soyup bulaşık yıkayabilirdi. Signora soyundu ve yıkandı. Yaka kenarlarına goncalar işlediği beyaz geceliği giydi. Mario bu geceliğe bayılırdı. Göğsünü okşamadan önce goncaları okşayan elini anımsadı. Vadilere ve dağlara açık mezarında uyuyan Mario, sonunda Signora'yı iyi tanımaya başaran Mario, yaşamı boyunca sözünü dinlememiş olsa bile öldükten sonra isteğini yerine getireceğini bilmişti. Yaşadığı sürece Anusya'da kalışından, gitmeyişinden mutlu olduğu kesindi. 26 yıl önce Mario'suz yaşayamayacağı için peşine takılıp onun köyünde hayatını sürmeyi seçmesinden de mutlu olmaması mümkün değildi. Şimdi arkada bıraktığı dul karısının saygınlığını ve onurunu korumak için Anusya'yı terk ettiğim için mutlu olmalı diye düşünüyordu. Bu gecelikle bu yorganın altında Mario'yu kaç kez mutlu etmişti. Dertlerini, sıkıntılarını dinleyerek, başını okşayarak, ona hep ılımlı davranmayı önererek, iyi fikirler vererek mutlu etmişti. Uzaktan havlayan yabancı köpekleri ve çocuk seslerini dinledi. Birazdan uyuyacaktı. Yarın yeni hayata başlıyordu. Brenda her gün öğle vakti Quentin's lokantasında boydan boya geçerek denetlerdi. Bu bir alışkanlık olmuştu. Yakınlarındaki bir kilisenin Angelus çanı yankılanırken Brenda çanı duymaz, dua etmeyi çoktandır unuttuğu için işine devam ederdi. Hep beyaz yakası kolalı, düz renk bir elbise giyerdi. Makyajını özenle yapardı. Yemek salonundaki tüm masaları dikkatle incelerdi. Garsonlar Brenda'nın hata affetmediğini bildikleri için işlerini kusursuz yapmaya çalışırlardı. İrlanda dışında yaşayan Bay Quentin, lokantasının adını iyiye çıkmasını Brenda ve Patrick'e borçlu olduğunu söylerdi. Brenda bunun devamını sağlamayı görev biliyordu. Garsonların büyük çoğunluğu yıllardan beri Quentin's'ta çalışıyordu. Birbirlerini yakından tanıdıkları için iyi bir ekip çalışması içindeydiler. Devamlı gelen adlarıyla hitap edilmesinden hoşlanan müşterileri vardı. Brenda müşterilerine ait ufak ayrıntıları anımsamanın önemini vurgulardı. Örneğin tatilleri iyi geçmiş miydi? Yeni bir kitaba başlamışlar mıydı? Irish Times gazetesinde çıkan resimleri ne kadar güzeldi? Ya da Crack'taki yarış atlarının kazanmasına ne kadar sevinmişlerdi? Her ne kadar kocası Patrick insanların buraya yemeği için geldiklerini düşünse de Brenda yakın ilginin ve verilen önemin payının büyük olduğundan emindi. Ömrünün uzunca bir zamanını değersiz insanlara iyi davranarak geçirmişti. Hiç önemsenmeyecek insanların zamanla yükseldiklerinde Quintins'te gördükleri sıcak ilgiyi hiç unutmadıklarını çok iyi bilirdi. Ekonomik durum ne kadar kötü olursa olsun, kemer sıkma politikası ne kadar gündemde olursa olsun, öğle yemekleri hala geçerli bir ticari değer olmaya devam ediyordu. Brenda pencere kenarındaki masalardan birinin çiçeklerini düzeltirken kapının açıldığını duydu. Bu saatte kimse yemeğe gelmezdi. Dublinliler geç yemek yemekten hoşlanırdı. Quintin's'in kapısını yarımdan önce çalan kimse olmazdı. Kadın çekinerek yürüyordu. Ellilerinde belki de biraz daha yaşlıydı. Yer yer beyazlaşmış uzun saçları renkli bir eşapla ensesinde toplanmıştı. Beyazların arasından eskiden kızıl saçlı olduğu görülebiliyordu. Uzun, ayak bileklerine kadar inen kahverengi bir etek ile 70'li yıllarda giyilen eski moda bir ceket vardı üstünde. Ne hırpani ne de şık görünüyordu. Tek söylenebilecek şey herkesten farklı olduydu. Kasadaki yerini almış olan Neldun'a doğru giderken Brenda birden kim olduğunu anladı. Nora O'Donoghue diye bağırdı heyecanla. Arkadaşını görmeyeli koca bir ömür geçmişti sanki. Genç garsonlar ile kasadaki Bayan Dune, Brenda'nın, o kusursuz Brenda Brennan'ın bu acayip görüşlü kadına koşarak sarılmasını şaşkınlıkla izliyorlardı. Tanrım, sonunda orasını terk ettin demek. Uçağa bindin ve geri döndün. Evet dedi Signora, döndüm. Birden Brenda'nın yüzü değişti. Canı sıkılmışa benziyordu. Şey yani, baban ölmedi değil mi? Onun için döndüğünü söyleme. Hayır, öldüyse de haberim yok. Demek henüz onlara gitmedin, öyle mi? Hayır, hayır, kesinlikle onlara gitmedim. Yaşa, senin kolay pes etmeyeceğinden emindim. Peki, hayatının aşkını anlat bakalım. Signora'nın yüzü birden değişti. Yüzünde ne hayat ne de renk kalmıştı. O öldü Brenda, Mario öldü, yolda bir virajda öldü. Şimdi Anutsia'da bir kilisenin bahçesinde yatıyor. Bu sözlerle sanki son gücünü de harcamıştı. Bayılacak gibiydi. 40 dakika sonra lokanta dolacaktı. Brenda Brennan'ın görevi gelenlerle ilgilenmek, onları karşılamaktı. Sevgilisini kaybeden arkadaşıyla bir olup ağlamak değil. O, Coentanus'un dışı açılan penceresiydi. Brenda hızla düşündü. Loca gibi bir girintideki masa gözüne ilişti. Genelde orayı sevgililere ve gözlerden uzak olmak isteyenlere ayırırdı. Nora'yı o masaya oturtacaktı. Arkadaşının kolundan tutarak usulca yerleştirdi. Sonra garsondan büyük bir konyak ve bir bardak buzlu su getirmesini istedi. İkisinden birisi işe yarar diye düşünüyordu. Deneyimli gözleri ve elleri ayırtılmış masaların üzerlerini değiştirdi. Nell Dune'dan yeni düzenin fotokopisini çekmesini rica etti. Nell olanlarla gereğinden fazla ilgileniyordu. Bizim bu durumu düzeltmek için yapabileceğimiz bir şey var mı Bayan Bradman? Evet var Nell. Yeni oturma düzeninin fotokopisini çek, garsonlara ve mutfağa birer kopya ver lütfen. Sesi sert, nezaketten yoksundu. Nell Dune zaman zaman nedenini anlamadığı bir biçimde sinirine dokunuyordu. Sonra hem çalışanların hem müşterilerin buzdan bebek diye isim taktıkları Brenda Bradman arkadaşının yanına oturdu ve birlikte uzaklarda kalan o köy meydanını geçerek Nora'nın evine gelen ve ondan ülkesine ait olduğu yerine dönmesini isteyen kadının kocasının ölümüne ağladılar. Signora'nın yaşadıkları yer yer kabus gibiydi, yer yer çok dokunaklı. Brenda bir süre bu kadar sevmenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalıştı. Böylecesine, delicesine, sonuçlarını aldırmadan sevmek, geleceği hiç düşünmeden, sevgisi uğruna hep beklemek, sonsuza dek beklemeyi göze almak. Diğer müşteriler Signora'yı göremiyorlardı. Tıpkı devlet bakanının hanım arkadaşıyla yemeğe geldiği günlerdeki gibi veya iş adamlarının rakip şirkette çalışan birini İş teklif etmeden önce daha yakından tanımak amacıyla buraya getirdikleri günler gibi. Nora o masada yalnız kalsa kimseden rahatsız olmazdı. Brenda gözlerini sildi, makyajını tazeledi, yakasını düzeltti ve işinin başına döndü. Arada sırada etrafına bakan Signora, arkadaşının o zengin, kendinden emin insanları nasıl masalarına yönelttiğini, onların aileleri hakkında, işleri konusunda nasıl az sorular sorduğunu şaşkınlık içinde gözlemliyordu. Ya menüdeki fiyatlar? Onlara ne demeliydi? Quintessence'da bir kap yemeğin parasıyla Anutsia'da bütün bir aile bir hafta boyunca doyabilirdi. Bu insanlar böyle paraları nereden buluyorlardı? Şef bugün taze kalkan balığı öneriyor. Bir de yaban mantarı var. Seçimi size bırakıyorum. Hazır olduğunuzda Charles siparişinizi alacak. Brenda böyle konuşmayı nereden öğrenmişti? Ya yastık yüzüne şef diyerek onu hayranlık duyulacak bir konuma getirmeyi, sonra böyle dik durmayı, kendisinden emin davranmayı. Demek ki o alttan alıp kendini geri planda tutmaya çabalayarak yaşamaya çalışırken başkaları öne çıkmanın savaşını vermişlerdi. Demek ki yeni yaşamında öğrenmesi gereken şeylerden biri bu olacaktı. Yaşamını yitirmeyip başını dik tutmak istiyorsa. Signora burnunu sildi ve sırtını dikleştirdi. Artık menüye korkuyla bakmıyor, kamburunu çıkartarak oturmuyordu. Domates salatası ve dana eti ısmarladı. Et yemeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki. Bütçesi et almaya elverişli değildi. Uzun bir sürede olmayacağı kesindi. Menüdeki fiyatlara tekrar göz attığında bayılacakmış gibi hissetti kendini. Ama Brenda ısrar etti. Ne istersen ısmarla. Bu benim hediyem sana. Hoş geldin yemeği demişti. Signora bir şey söylemeden bir şişe Chianti şarabı belirivermişti. Şarap listesinde o şişenin fiyatına bakmamak için kendini zor tutuyordu. Bu bir hediyeydi, o da hediye gibi kabul edecekti. Yemeğe başlayınca ne kadar acıkmış olduğunu fark etti. Uçakta o kadar heyecanlı, hatta sinirliydi ki ağzına fazla bir şey koymamıştı. Dün akşam Sullivan'larda bir şey yememişti. Domates salatası enfesti. Tabağa taze fesleğen serpilmişti. İrlanda'da bu tür tabaklar hazırlamayı ne zaman öğrendiler diye düşündü. Et az pişmişti, yanındaki sebzeler de tam kararında. Gevrek ve diriydi. Nerede o eski günlerdeki su içinde yüzen, yumuşacık, cansız sebzeler diye düşündü Signora. Yemek bittiğinde kendini çok daha güçlü hissediyordu. Öğle servisi sona erip son müşteriler de lokantayı terk ettikten sonra yanına gelen Brenda'ya ''Merak etme, artık ağlamayacağım.'' dedi. ''Annenin yanına dönmek yok Nora. Aile arasına girmek istemem ama senin ona ihtiyacın olduğunda gerçek bir anne gibi davranmadı. Öyleyse onun sana ihtiyacı olduğunda sen neden ona gerçek bir kız evlat gibi davranasın?'' ''Hayır, hayır. Ben de bu konuda kendimi sorumlu görmüyorum doğrusu.'' ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' dedi Brenda. Sesinden rahatlamış olduğu seziliyordu. ''Ama bir iş bulmam gerek. Hayatımı kazanmam, masraflarımı karşılayacak parayı bulmam lazım. Sizin patates soyacak veya temizlik yapacak birine ihtiyacınız yok mu?'' Brenda arkadaşına nazikçe burada çalışmasının doğru olmayacağını, o işler için genç yamaklar tuttuklarını anlattı. Tıpkı onların yıllar önce yamaklık yapmaları gibi. Her şey değişmeden önce. Hem bu işler için yeteri kadar genç değilsin Nora, hem fazla deneyimlisin. Senin elinden o kadar çok şey gelir ki, örneğin bir ofiste çalışabilirsin, belki İtalyanca öğretebilirsin. Yok, fazla yaşlıyım, sorun da bu zaten. Bilgisayarı bırak, ömrümde daktilo makinesi bile kullanmadım. Sonra öğretmenlik yapmak için gerekli hiçbir şartı yerine getirmiş değilim. Her şeyden önce biraz yardım almak için işsizlik sigortasına yazılman gerek dedi Brenda. Her zamanki gibi işin pratik yönüne öncelik veriyordu. Yazılmak mı? Evet, işsizlik parası almak için yardım almaya. Yapamam, buna hakkım yok benim. Evet var, İrlandalı değil misin sen? Evet ama o kadar uzun süre dışarıda yaşadım ki ülkeme hiçbir katkıda bulunmadım. Signora çok kararlıydı. Brenda'nın keyfi kaçmıştı. Şimdi rahibe terasalık taslamaya kalkma. Gerçekçi olman, kendi menfaatlerini düşünüp verilen haklardan yararlanmayı öğrenmen gerek. Benim için merak etme Brenda, güçlüklere rağmen paçayı kurtarmayı başarırım. Çeyrek asırdır nelerin altından kalkmayı başardığımı bir düşün. Başkası bunu yapamazdı. Dublin'e ayak basalı birkaç saat olmadan kendime kalacak bir yer bulan ben değil miyim? Korkma, çok geçmeden iş de bulurum. Signora Patrick diye hitap etmekte zorluk çekmediği yastık yüzünü görmek için mutfağa gitti. Yastık yüzü resmi bir edayla kocasını kaybettiği için taziyelerini bildirdi ve hoş geldin dedi. Bütün bu sözleri büyük bir nezaket ve ciddiyetle söylüyordu. Mario'nun gerçekten kocası olduğunu mu sanıyordu? Yoksa etrafında her sözünü büyük bir saygıyla dinleyen, onca gencin yanında olmak mı böyle konuşmasına yol açıyordu? Signora anlamamıştı. Hepsine o enfes yemekler için teşekkür etti. İleride kendi imkanlarıyla geleceğini söyledi. Yakında İtalyan yemeklerinden oluşan bir menü hazırlayacağız. Menüleri İngilizce çevirmeye ne dersin diye sordu Patrick. Memnuniyetle yaparım dedi Signora, yüzü parlıyordu. 2 hafta çalışırsam ancak bu lokantada yiyecek kadar para kazanırım. Bu tercüme işiyle hiç olmazsa güzel bir yemeğin bir bölümünü karşılayacak param olur diye düşündü. Patrick ciddiydi, bunu resmi olarak para karşılığı yaparız dedi. Brendalar nasıl böylesine kibar ve bilinçli davranmayı öğrenmişlerdi. Patrick ihaneymiş gibi görünmeden ona para teklif etmeyi ne güzel başarmıştı. Signora gitgide güçleniyordu. Sırası gelince konuşuruz. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Haftaya uğrar yaptıklarımı anlatırım. Sonra uzatmalı vedalara fırsat vermeden hızla lokantadan çıktı. İtalya'da köyde yaşadığı yıllarda birini ziyarete gidince çabuk kalkmanın, birine rastlayınca uzun uzun konuşmaktan kaçınıp kısa kesmenin daha fazla takdir gördüğünü anlamıştı. Poşet çay ve bisküvi aldı. Sonra kendine ek bir lüks olarak kaliteli bir el sabunu aldı. Birkaç lokantaya uğrayarak mutfakta yardımcı olarak çalışmak istediğini söyledi. Ama her yerden nezaketle geri çevrildi. Bir süpermarkette raf düzenleyici olarak iş istedi. Bir gazeteci de gazete ve mecmua paketlerini açıp dizmeye talip oldu. Herkes şaşkınlıkla bakıyordu. Kimi neden iş bulma kurumuna başvurmadığını sordu. Onlara böylesine boş boş bakıyordu ki haklı olarak geri zekalı olduğunu düşündüklerini gözlemliyordu. Signora pes etmedi. Saat 5'e kadar iş aradı. Sonra annesinin oturduğu mahalleye giden otobüse bindi. Evlerin etrafında çiçek tarlaları ve bodur bitkilerden oluşan çitlerle düzenlenmiş bahçeler vardı. Kapıların çoğunda hem merdiven hem rampa vardı. Bu site yaşlılara göre planlanmıştı. Sitenin sınırını çevreleyen yaşlı ağaçlar, bitkiler ve kırmızı tuğla duvarlar evlerini satıp buraya yerleşmeyi düşünenlere büyük bir güven duygusu veriyordu. Signora büyük bir ağacın arkasında saklanarak sessizce beklemeye koyuldu. Elinde kağıt torbası uzun süre 23 numaralı evin kapısına bakarak bekledi. Hareketsiz oturmaya o kadar alışıktı ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi. Hiç saat takmadığı için zamanın geçmesinin hiç önemi yoktu onun için. Annesini görünceye dek bekleyecekti. Bugün olmazsa zararı yoktu. Kararını annesini gördükten sonra verecekti. Onun yüzünü görmeden hiçbir karar alamazdı. Kalbinde belki çok güçlü bir merhamet, belki de geçmişteki sevgiyi duyacak ve affetmek isteyecekti. Belki de annesine eskiden tanıdığı bir yabancı, geçmişte sevgi ve arkadaşlık beslediği biri gibi görecekti. Signora hislerine güvenirdi. Ne yapması gerektiğini bileceğinden emindi. O akşam 23 numaraya ne giren oldu ne de çıkan. Saat 10'da Signora nöbet tutmaktan vazgeçti ve otobüse binerek Sullivan'lara döndü. Usulca kapıdan girdi ve yukarı çıkmadan avaz avaz bağıran televizyon odasının önden geçerken içeriye iyi geceler diye seslendi. Jerry'yi aralarına oturtmuş televizyon seyrediyorlardı. Gecenin bu saatine kadar kovboy filmleri seyrederse derslerine önem vermesi nasıl beklenir diye düşündü Signora. Odasına eski bir çaydanlıkla elektrikli su ısıtacağı koymuşlardı. Çay yaptıktan sonra dağları seyretmeye koyuldu. Ayrılalı 36 saat dolmadan hem Anusia'nın üstüne hem de Vista del Monte'ye doğru yaptığı yürüyüşlere ince bir tül örtülmüştü sanki. Acaba bir gün gelir Gabriella onu gönderdiğine pişman olur muydu? Acaba Signora Leone, İrlandalı arkadaşının o deniz aşırı ülkede nasıl yaşadığını, başına neler geldiğini merak eder miydi? Bunları düşündü. Sonra güzel kokulu sabunuyla yıkandı ve yatağına uzanarak uykuya daldı. Vahşi batı barlarında silah çeken kovboyları, çıkan kavgaları ve kapalı arabalarla binip kaçanların seslerini duymadı. Uzun ve derin bir uykuya vardı. Uyandığında evde kimse kalmamıştı. Peggy süpermarketine gitmişti, Jimmy şoförlüğüne, Jerry de okuldaki derslerine. Signora yola koyuldu. Bu kez annesinin evini sabahleyin gözetlemeye karar vermişti. Tanışıklık kurduğu ağacın arkasına yerleşti. Fazla beklemesine gerek kalmadan ufak bir araba 23 numaranın önünde durdu. Şişmanca, orta yaşlı, permalı, kızıl saçlı bir kadın çıktı arabadan. O kadının küçük kardeşi Rita olduğunu anladığında elinde olmadan hayret dolu bir çığlık attığını fark etti. Rita 46 yaşında olmasına karşın böylesine orta yaşlılığa alışmış görünüyordu ki. Signora buradan ayrıldığında Rita küçük bir kızdı. Arada ne bir resim göndermişti ne de sıcak bir aile mektubu. Bunu unutmamalıyım dedi. Sadece ihtiyaçları olunca mektuplar yazmışlardı. Deliler gibi sevdiği evli adamın peşinden Sicilya'ya giden kadına, sadece kendi ufacık hayatlarının konforu bozulma tehlikesiyle karşılaşınca mektup yazma zahmetine girmişlerdi. Bunu unutmamalıydı. Rita gergin ve sert görünüyordu. Rita'yı Gabriella'nın annesine benzetti. Ufak tefek, hırs içinde bir kadındı. Gözleri durmadan etrafı kolaçan eder, kusur arardı. Sinir hastası bir kadın derlerdi onun için. Sinirliydi. Bu kadının bu omuzları çökmüş, kamburu çıkmış, ayağını sıkan ayakkabılarla, 4 adımlık yeri 10 adımda yürüyen bu kadının, küçük kardeşi Rita olması mümkün müydü? Signora ağacın arkasında ağzı açık şaşkınlık içinde bakıyordu. Arabanın kapısı açık, demek ki annemi getirecek diye düşündü. Annesini görünce hissedeceği şoka kendini hazırlıyordu. Rita böylesine yaşlandığına göre kim bilir annesi ne haldeydi. Aklına Anusya'daki yaşlılar geldi. Ufak tefek, çoğunlukla ellerinde bastonları, köy meydanında oturup geçenleri seyrederler, gülümseyerek kızların eteklerini ellerler, Bella, Bellissima derlerdi. Annesi böyle bir yaşlı değildi. Annesi iyi korunmuş, 77 yaşında bir kadındı. Kahverengi bir elbise ve kahverengi bir hırka giymişti. Saçları sımsıkı arkaya toplanmış, modası geçmiş bir topuz yapılmıştı. Mario'nun yıllar önce saçlarını serbest bıraksa annen çok daha hoş olur dediği günkü gibiydi saçı. Düşün dedi kendi kendine. O günlerde annem şimdiki yaşımdaydı. Ne kadar katı, ne kadar inatçı dediğim dedik biriydi. İşten hissetmese bile dini kurallara uymakta ne kadar ısrarcıydı. Annesi ondan yana olsaydı, cesaretle Signora'yı korusaydı, her şey ne kadar başka olurdu. Signora yıllarca yalnız olmaz, evi ve ülkesiyle bağları kopmazdı. Öyle olsaydı annesiyle babasına bakmak için seve seve geri gelir. Köyde otursalar da onları yalnız bırakmaz, hayatlarının son günlerini ayrılmak istemedikleri çiftliklerinde geçirmeleri için ellerinden geleni yapardı. Şimdi ise, şimdi ondan birkaç metre uzaktaydılar. İstese seslenir, onlar da sesini duyarlardı. Annesinin sert bir sesle, ''Peki, peki, tamam, gidiyorum işte. Acele ettirmene gerek yok. Bir gün sen de yaşlanacaksın, unutma.'' diye Rita'yı azarladığını duydu. Rita'nın sinirden daha da gerginleşen vücudunu görüyordu. İki kadının birbirlerini görmekten hiç zevk almadıkları belliydi. Annesinin kızıyla hastaneye gitmekten hiç mutlu olmadığı anlaşılıyordu. Evinde kalamayan yaşlı adamı görmeye giderken ikisinin hiçbir ortak duyguyu paylaşmadıkları, beraberlik içinde olmadıkları gözlemleniyordu. Bu Rita'nın günü olmalı. Yarın da Helen'in günü olsa gerek diye düşündü. Sonra sıra gelinlere geliyordur. Onlar da bu zevksiz görevi neşesiz bir biçimde yerine getiriyorlardır. İtalya'daki deli kadının geri dönmesini istemelerinden daha doğal ne vardı? Araba içinde yan yana ve dimdik oturan ve hiç konuşmayan iki kadınla yola çıktı. Sevgiden yoksun bir aileden gelip de böylesine sevmeyi nereden öğrenmişti? Signora bunu merak ediyordu. Gördükleri karar vermesine yetmişti. Signora bahçe düzeni çok güzel olan siteden başı dik ayrıldı. Her şey açıklığa kavuşmuştu. Pişmanlık yok. Geçmişten gelen suçluluğa da yer yok dedi. İş bulmak konusunda o günde bir gün öncesinden farksızdı. Ama Signora umutlarının kırılmasına izin vermemeye kararlıydı. Yolu Liffey nehrine düşünce Suzy'nin çalıştığı kahveye gitti. Genç kızın onu görmekten mutlu olduğu belliydi. Gerçekten gittiniz demek. Annem durup dururken bir kiracı bulduklarını söyledi. Evet, çok güzel bir yer. Teşekkür etmek için geldim. Hayır, hiç güzel değil ama şimdilik idare eder. Yatak odasından dağları görüyorum. Evet, üstüne bir sürü kutu ev yapılmasını bekleyen çorak toprak. Yine de tam bana göre bir yer, teşekkür ederim. Rahibe olduğunuzu sanıyorlar, öyle misiniz? Hayır, hayır, korkarım, rahibelikten uzak biriyim. Annem kocanızın öldüğünü söyledi. Bir bakıma doğru, bir bakıma öldü. Bunu mu demek istiyorsunuz? Signora çok sahindi. İnsanların onu rahibe sanmalarını anlamak çok kolaydı. Hayır, bir bakıma kocam sayılırdı demek istiyorum. Ama bütün bunları annene ve babana anlatmaya gerek duymadım. Hiç gerek yok. Anlatmamakla akıllılık etmişsiniz, dedi Suzy. Signora'ya bir fincan kahve doldurdu. Müessesenin ikramı, diye ekledi fısıltıyla. Signora kendi kendine gülümsedi. Ve akıllıca davranırsam Dublin'de bedava yemek yiyebileceğim diye düşündü. Quintance'da bedava öğle yemeği yedim. İşim iş, dedi Suzy'ye. Çalışmak için can attığım yer orası, dedi Suzy. Garsonlar gibi siyah pantolon giyerdim. Bayan Bredna'nın dışında orada çalışan tek kadın ben olurdum. Bayan Bredna'nın nereden tanıyorsun? O bir efsanedir, dedi Suzy. 3 sene kadar onun yanında çalışmak istiyorum. Her şeyi öğrenip kendi lokantamı açmak için. Signora hasretle içini çekti. Benim gibi bulaşıkçılık yapmak için başvurup her seferinde reddedilmek yerine böyle bir olasılığın gerçekleşebileceğini düşünmek ne güzel, diye düşündü. Söyler misin, ben neden basit bir iş, temizlik yapmak, ortalık toplamak gibi herhangi bir iş bulamıyorum? Neyim eksik benim, yoksa çok mu yaşlıyım? Suzy dudağını ısırıyordu. Bana kalırsa başvurduğunuz işlere göre fazla mükemmelsiniz. Nasıl bizimkilerin evinde oturmayacak kadar gösterişli biriyseniz aynı şey. İnsanları rahatsız ediyor, tuhaf geliyor. Onlar tuhaf insanlardan korkarlar. Peki sence ne yapmalıyım? Belki biraz daha yükseği hedeflemelisiniz. Resepsiyon memurluğu gibi veya annem insanı çıldırtacak güzellikte bir yatak örtünüz olduğundan söz etti. Belki o örtüyü bir dükkana gösterirseniz, uygun bir dükkana götürseniz. Bunu yapacak kadar kendime güvenmiyorum. Sizin yaşınızda kocanız olmayan bir erkekle İtalya'da yaşadıysanız yeteri kadar kendinize güvendiğiniz kesin, dedi Suzy. Sonra birlikte en kaliteli işlemelerin satılabileceği modacıların ve tasarımcıların listesini hazırladılar. Suzy'nin listeye ekleyecek isimleri düşünürken elindeki kalemi emdiğini gören Signora hayal gücünü çalıştırmaya başladı. Belki bir gün bu güzel kızı Anusia'ya götürür, yeğenim diye tanıştırırım. Nasıl olsa ikisi de kızıl saçlı değil miydi? Böylece İtalyanlara İrlanda'da da bir hayatı olduğunu ispat eder, İrlandalılara da İtalya'da hatırı sayılır biri olduğunu göstermiş olurdu. Tabii hepsi bir rüyadan ibaretti. Suzy ise saçından söz ediyordu. Çok ünlü, çok güzel saç kesen, lüks bir kadın berberinde çalışan bir arkadaşım var. Genç berberleri eğitmek için gönüllülere ihtiyaç oluyor. Neden oraya gitmiyorsunuz? 2 pound'a inanılmaz güzellikte bir kesim yaparlar. Müşteri olarak giderseniz 20-30 kat fazla para ödemeniz gerekir. Saç kestirmeye 60 pound verenler de mi var? Dünya delirmişti. Mario uzun saçlarını ne kadar sevdiğini söylerdi hep. Ama Mario yoktu. Mario ölmüştü. Mario İrlanda'ya geri dönmesi için ona haber göndermemiş miydi? Öyleyse saçını kesmesini de kabul etmiş oluyordu. O yer nerede, diye sordu Signora ve adresi aldı.